Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bugün Hicri Şems'i 26'de, 1400 Hicri Kameri, 13 Cemadüsani 1443 ve Miladi 16 Ocak 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye'de FETÖ ile mücadelelerin sürmesi üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Ayetullah Hamene'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri, Amerika'nın gerçek yüzü ve kalıcı eter isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'a uygulanan zalimce yaptırımların kaldırılması için Viyana görüşmeleri tekrar başladı. Cumhurbaşkanı reisi Putin ile gelecek hafta Moskova'da bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Suriye krizinin çözümüne vurgu yaptı. Son 24 saatte ülkede 31 vatandaş daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Türkiye'de cemevi başkanları Erdoğan'a resmi statü talebinde bulundular. Ve Rusya, İdlib'de Nusra'nın açtığı ateş sonucu bir Suriye askerin hayatını kaybettiğini belirtti. Şimdi haberler. Değerli dinleyiciler, bu akşamki haberlere geçmeden önce akşam yayınlarımızla ilgili sizler için bir duyurumuz olacaktır. 22 Ocak tarihinden itibaren yayınlarımızı akşamları Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
İran ile 4+1 grubu uzmanlarının katılımı ile Viyana'da zalimce yaptırımların kaldırılması için kurulan çalışma grubu oturumu başladı. Muhabirimizin verdiği habere göre İran ile 4+1 grubu uzmanları bugün Viyana'da İran'a yönelik zalimce yaptırımların kaldırılması için kurulan çalışma grubu çerçevesinde bir araya geldiler. Avrupa Birliği Dış Politika Özel Temsilci Yardımcısı Enrique Mora, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaptırımların kaldırılması için görüşmelerin başladığını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti ile 3 Avrupa ülkesinin baş müzakerecileri ve heyet başkanları Cuma günü bazı istişareler için kendi başkentlerine döndüler. Baş müzakereciler yarından itibaren yeniden Viyana'da görüşmelere başlayacaklar.
Bu arada İslami Şura Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, İranlı müzakerecilerin gündemini yaptırımların kaldırılmasını oluşturduğunu belirtti. Celalzade bugün İran ile 4+1 grubu uzmanları arasında yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bir sırada yaptığı açıklamada Viyana görüşmelerinde Çin ve Rus tarafların İran'ın tutumuna eşlik ettiğini vurguladı. Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı, İran milletinin haklarının iadesi peşinde olduğu görüşmelerde Amerikalılar ve Avrupalıların İran'ın kabiliyetlerini azaltmaya çalıştıklarını, bu konunun İran'ın müzakere heyetinin taleplerine aykırı olduğunu vurguladı.
Rus kaynakları İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Moskova'da bir araya geleceklerini bildirdi. Al-Mayadeen televizyon kanalı bir süre önce İran Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki görüşmenin 19 Ocak'ta düzenleneceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta da Rusya Cumhurbaşkanı Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Reis'inin yakında bu ülkeyi ziyaret edeceğini ve hazırlıkların yapılmakta olduğunu bildirmiştir. Putin geçtiğimiz sene İran Cumhurbaşkanı ile telefonda gerçekleştirdiği görüşmede İlk fırsatta iki cumhurbaşkanının bir araya gelmesi için gereken koordinasyonun yapılacağını söylemişti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine hafta sonu Rusya'ya gidecek. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i hafta sonu Rusya'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Ziyaret hakkında açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'inin Moskova'ya gerçekleştireceği ziyaretini oldukça önemli niteledi. Lavrov, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'inin Moskova'ya yapacağı ziyaret hakkında, "Bu görüşme çok önemli bir gelişmedir. Tahran ve Moskova'nın siyasi temasları sürdürülmelidir," dedi. Sergey Lavrov, İran ve Rusya'nın birçok ortak projeye sahip olduğunu belirterek, iki ülke birçok alanda ortak projelerde çalışıyor. Ortak komisyon da ciddi girişimlerden oluşmaktadır. Bu arada İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Mahmud Abbaszade Meşkini, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Rusya ziyaretine işaretle, İran-Rusya 20 yıllık stratejik işbirliği belgesinin henüz nihayileşmediği için Reisi'nin bu ziyareti sırasında anlaşmanın imzalanmayacağını belirtti. Yetkili bu ziyaret kapsamında söz konusu belgenin hazırlıkları hakkında tarafların görüş tatisinde bulunarak bu hazırlıklar üzerine anlaşacaklarını vurguladı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İranlı mevkidaşını 2022 başlarında Moskova'ya ziyarette bulunmak için davet ettiği bildirilmişti. Putin bu hususta yaptığı konuşmada, "Umarım İran Cumhurbaşkanı davetimizi kabul eder ve 2022 başlarında Rusya'yı ziyaret eder," demişti. Bu ziyarette önemli anlaşmalar ve mutabakat belgelerinin imzalanacağı, özellikle de kapsamlı ortak eylem planı ve ekonomik ve ticari meselelerin de ele alınması bekleniyor. Bu arada İran gümrük sözcüsü Rusya ile son 9 aylık ticaret hacminin önceki yılın aynı dönemine göre %41 artarak 1 milyar 656 milyon dolara ulaştığını açıkladı. İran gümrük sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran-Rusya ilişkilerine dair basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Rusya en önemli komşularımızdan biridir. İki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesi çok önemlidir. Bu nedenle son yıllarda siyasi ilişkilerin artmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ticarette de artışa tanık olduk," dedi. Latifi, Rusya ile son 9 aylık ticaret hacminin önceki yılın aynı dönemine göre %41 artarak 1 milyar 656 milyon dolara ulaştığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi'nin Rusya ziyaretinin ardından ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin ivme kazanacağı düşünülüyor. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanı Seyyid İhsan Handuzi, İran-Çin 25 yıllık işbirliği belgesinin uygulanmasının müzakere aşamasında olduğunu belirtti. Bakan Handuzi yaptığı açıklamada çeşitli bakanlıkların Çin ile imzalanan 25 yıllık işbirliği belgesinin uygulanması doğrultusunda Çinli taraflarla müzakere halinde oldukları müzakerelerin tamamlanması ile bu belgenin uygulanacağını vurguladı. Handuzi bakanlıkların ayrı ayrı kendi aralarında Çinli taraflarla anlaşmaya varmak için müzakereye girdiklerini söyledi. İran Ekonomi Bakanı ayrıca bu işbirliği belgesinin nihayileşmediğini ve uygulama aşamasına girmediğini, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Pekin'de Çinli mevkidaşı ile görüşmelerinden ardından gereken hazırlıkların sağlandığını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, üst düzey bir heyetin başkanlığında Tahran'da bulunan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü. Bakan Emir Abdullahyan görüşmede Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımlar ve göçmenler meselesiyle ilgilenmeden bu ülkedeki krizin doğru yönetmenin mümkün olmadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İranlı yetkililerle görüşmek üzere üst düzey bir heyetin başkanlığında Tahran'da bulunan Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan bu görüşmede Suriye'de ulusal diyalog, barış ve istikrara katkılarından dolayı Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'e teşekkür ederek İran'ın bu konuda kendisine yardımcı olmaya çalışacağını vurguladı. İran'ın Suriye krizinin siyasi çözümüne ilişkin görüşünü açıklayan Emir Abdullahyan, Suriye'deki Amerika güçlerinin yasa dışı varlığının yanı sıra Siyonist rejimin bu ülkeye saldırılarının Suriye'deki siyasi çözüm sürecini ihlal ettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası toplumun bu konuyla ilgilenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Emir Abdullahyan, Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye yönelik yaptırımlar dikkate alınmaksızın, dikkate almaksızın doğru yöne yönlendirilemez dedi. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen de Suriye'deki durumu istikrarlı olarak nitelendirerek mevcut durumda iki tarafında bu ülkede hükümetin değişikliğinden bahsetmediğini, Suriye'nin ulusal egemenliği, siyasi istikrarı ve toprak bütünlüğünü vurguladı. Geir Pedersen ayrıca dün Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Ali Asgar Hacı ile bir araya gelmişti. Emir Abdullahyan ve Pedersen daha önce Amerika'nın New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu toplantısında bir araya gelerek Suriye meselesini görüşmüştü.
İran Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Ali Asgar Hacı ve Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg telefonda görüştüler. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı danışmanı Yemen'deki son gelişmeleri Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi ile ele aldı. İran Dışişleri Bakanı danışmanı görüşmede Yemen'in kaderi hakkında karar verecek nihai tarafın bu ülke halkı olduğuna işaretle zalimce yaptıran ve ablukanın kaldırmasının Yemen krizinin siyasi çözümü için zemini sağlayacağını vurguladı. Hacı Birleşmiş Milletler'in Yemen krizindeki rolüne işaretle müzakerelerin ilerlemesi için kayıp zincirin oluşan güvenmeme meselesi olduğunu belirterek insani işler dahil pratik girişimlerle güven ortamını yeniden inşa etmek gerektiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi de görüşmede Yemenli grupların endişelerine gelecek programlarında da dikkat almaya çalıştığını kaydetti.
İran Yargı Erkeği Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garibabadi, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Fariba Adilhah isimli bir kişi hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi. Yetkili Bayan Adilhah'ın İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve başka ülkelerin İran'ın yargı işlerine müdahalesini tümüyle kınadıklarını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın Fariba Adilhah'ın durumu hakkında yaptığı açıklamalarına tepki gösteren Garibabadi, tüm dünyada hakimin bazı nedenlerden dolayı tutuklunun hapishane yerine elektronik ayak kelepçesiyle ev hapsinin sürmesine izin veriyorsa, uygulanan kısıtlamalar yüzünden onun belli bir alanda seyahat edebileceği anlamındadır diye konuştu. Bayan Adilhah'ın defalarca ev hapsi döneminde yargı yetkililerinin uyarılarına rağmen kısıtlamaları ihlal ettiği için diğer tutuklulara uygulandığı gibi onun yeniden cezaevine gönderildiği vurgulandı. Fariba Adilhah'ın bir süre önce İran'da casus suçuyla tutuklandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 31 vatandaş daha koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 2292 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132.075'e, vaka sayısı 6.221.033'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1345'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.064.646'ya ulaştığı ifadesi kullanıldı. Ülkede şimdiye dek vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısı 125.973.179 doza yükselmiştir.
Türkiye, Irak, Lübnan ve Filistin'den direniş aktivistlerinin katılımıyla çarşamba günü İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Kutsal Meşhed kentinde Uluslararası Gazze Günü etkinliği düzenlenecek. Uluslararası Gazze Günü etkinliği Sekreteri Hüccetül İslam Resul Bakri bu hususta yaptığı açıklamada dünyaya Gazze halkının durumunun yansıtılmaması, onların mazlumiyetiyle ilgili haberlerin medya imparatorluğu tarafından sansüre tabi tutulması ve sivil toplum kuruluşların onların durumu hakkında bilgi edinmesine engel olunması nedeniyle Meşhed kentinde Uluslararası Gazze Günü etkinliğini düzenlemekle bu bölgedeki durumu dünyadaki hür insanlara yansıtmayı kararlaştırdıklarını vurguladı. Yetkili Gazze meselesinin sadece direniş ve İslam ile ilgili bir konu olmadığını, aynı zamanda insan hakları meselesi olduğunu, bugünün 22 günlük savaşta Gazze halkının Siyonist rejim karşısında gösterdiği direniş ve fedakarlıklarını anmak için adlandırıldığını ifade etti.
Anadolu Haber Ajansı İran'da yaşayan dini azınlıkların kendi dini vecibelerini yerine getirip normal yaşam sürdüklerinin işaretle İran'da kayda değer sayıda Hristiyan ve Yahudi yaşadığını bildirdi. Anadolu Ajansı bugün yayınladığı bir yazıda Batı medyasının iddialarını reddederken İran vatandaşı bir Hristiyan'dan naklen bir İranlı Hristiyan olarak rahat yaşadığını ve kilise zillerini dinlemek, dua meclislerinde kültürel etkinliklere katılmak ve Hristiyanlarla buluşmak için hiçbir sorun yaşamadıklarını vurguladı. Anadolu Ajansı'nın bildiğine göre İran'ın başkenti Tahran'da Hristiyanlar için birkaç kilise bulunuyor. Bunların en önemlisi Saint Vartan Kilisesi ve Saint Serkis Kilisesi'dir. Yazının devamında İran'da genelde Ermeni olan Hristiyanlar başta olmak üzere Süryaniler, Katolikler, Protestanlar ve Evangeliklerin sayısı 300 ila 370 bin kişi civarındadır ve genelde İran'dan Tahran, İsfahan, Şiraz ve Tebriz gibi büyük şehirlerine yaşıyorlar.
Türkiye'nin Soke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya, resmi statü ile ilgili talepleri olduklarını belirterek, Sayın Cumhurbaşkanı da bu anlamda bir çalışmanın olduğunu ancak hemen gerçekleşmesinin zor olduğunu belirterek yavaş yavaş bu isteğin gerçekleşebileceğini söyledi dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün miting ve toplu açılış yapmak için gittiği Aydın'da Cemevi Başkanları ve muhtarlarla valilikte bir araya geldi. Toplantıya Alevi kanaat önderleri ve dernekleri başkanlarından oluşan bir heyet katıldı. Toplantıya katılan Soke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin detaylarına ilişkin, "Bizler sorunlarımızın masada çözülebileceğini ve sokakta çözülemeyeceğini düşünerek Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Cumhurbaşkanı resmi statü ile ilgili taleplerimizi ve cemevlerimizin sıkıntılarını ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı da bu anlamda bir çalışmanın olduğunu ancak hemen gerçekleşmesinin zor olduğunu belirterek yavaş yavaş bu isteğin gerçekleşebileceğini söyledi. Biz de kendilerine teşekkür ederek ayrıldık." dedi.
Fransa'da Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un en güçlü rakibi olan Valérie Pécresse seçilmesi halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkacağını söyledi. Fransa Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanırken halen görevde olan Cumhurbaşkanı Macron'un en yakın rakip olarak Merkez Sağ Cumhuriyetçiler Partisi adayı Valérie Pécresse Yunanistan ziyaretinde bulundu. Yunan Ta Nea gazetesine demeç veren Pécresse, Türkiye'yi kastederek Atina uluslararası hukuku çiğneyen ve bölgesel ihtiraslarını tatmin etmek için Avrupa'yı rehin almaktan çekinmeyen bir ülkenin tarihlerine karşı desteklenmelidir. Fransa her zaman Yunanistan'ın yanında yer alacak ifadelerine kullandı. Açıklamalarda Türk hükümetinin verdiği gözdağı beni etkilemiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkacağım. Türkiye'ye aday ülke olarak yapılan yardım da yeniden incelenmeli cümlelerine yer veren Pécresse, istedikleri şekilde yönlendirilebilirse Türkiye'nin partner olacağını söyledi.
Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi İdlib gerilimi azaltma bölgesinde terörist Nusra cephesi militanların açtığı atış sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı Oleg Juraliyov, bugünkü basın toplantısında geçen bir gün içinde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Nusra terör örgütü mevzilerinden 6 kez ateş açıldı. 4'ü Halep, 2'si İdlib bölgesini gerçekleşti ifadesini kullandı. Juryalov, İdlib bölgesindeki Havan saldırısında bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini belirtti. El-Kaide'nin bir kolu olan Nusra cephesi, Mayıs 2015'te bir saldırıyla İdlib vilayetinde Eriha'yı işgal etmişti.
Lübnan Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonunun Amerika'nın işgal topraklarından Lübnan'a doğal gaz ithalatına ilişkin anlaşmayı kabul ettiğine dair haberini tekzip etti. El-Menar televizyon kanalından haberine göre Lübnan Enerji Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Lübnan ile Mısır hükümeti arasında üzerinde çalışmaların sürdüğü doğal gaz anlaşmasında sarih şekilde bu doğal gazın kaynağının Mısır'dan olduğunu belirtildiğini, Mısır'ın doğal gaz rezervinin yüksek olduğunu kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Birleşmiş Milletler'in Suriye Ulusal Egemenliği ve Toprak Bütünlüğü'ne desteğini İran'dan vurguyla ilgili. İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler'in Suriye'nin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlendirmeye, çeşitli Suriyeli gruplar arasında diyaloğun teşvik etmeye ve bu ülkede barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını her zaman desteklemiştir ve desteklemeye devam edecektir. İran Dışişleri Bakanı'nın Özel Siyasi İşler Başdanışmanı Ali Asgar Hacı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu. Bir heyet başkanlığında Tahran'da bulunan Pedersen, İran'ın Suriye krizinin siyasi çözümünü güçlendirmeyi ve Suriye ulusal diyaloğunu desteklemeyi amaçlayan Astana formatının yanı sıra Birleşmiş Milletler ile işbirliği çabalarına övgüde bulundu. Ocak 2011'den beri hükümeti devirme hedefiyle bir komploya uğrayan Suriye'ye dayatılan savaşın amacı bu ülkeyi parçalamaktı. Fakat bu komplo, düşmanın baskılarına karşın gösterilen direniş ile yenilgiye uğradı. Bu yıllar boyunca birçok sorun ile karşı karşıya gelen ve zor krizleri aşan Suriye'de istikrarın tam olarak sağlanması ve siyasi uyumun tesisi, ulusal güvenin güçlendirilmesini ve Suriye'deki işgali sona erdirmek için tarafsız çabaların sürdürülmesine bağlıdır. Amerika yönetimi askeri güçlerinin Suriye'de insani müdahale, insan hakları ilkesi ve destek sorumluluğu ilkesine bağlı olduğunu iddia ediyor. Fakat bu müdahalelerin sonucu ise bölgede daha fazla güvensizlik ve terörün artması olmuştur. Mevcut şartlarda önemli olan konu Suriye sorununun çözümüne yönelik sonuç odaklı diyaloğun önünü açacak tarafsız Birleşmiş Milletler merkezli çabaların sürdürülmesidir. Bu bağlamda Pedersen'in Tahran'da Suriye krizindeki son gelişmeleri ilişkin görüşmeleri, Suriye Astana Komisyonu görüşmeleri, yaptırımlarla mücadele ve bu ülke halkına insani yardım gönderilmesi konuları ele alındı.
Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Suriye hükümeti ve muhalefetinden oluşan heyetler, garantör ülkeler olan İran, Rusya, Türkiye ayrıca gözlemci ülkelerin katıldığı 17. Astana Uluslararası Zirvesi'nde bu yıl Astana Zirvesi'nin Tahran'da düzenlenmesine karar verildi. Liderler zirvesi önce Astana süreci üye ülkelerin dışişleri bakanları oturumu Ocak veya Şubat ayın başlarında düzenlenecek. Suriye'deki sorunlara ve zorluklar konusundaki bir diğer önemli konu Suriye'nin yeniden inşasına yardım zaruretidir. İran Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Ali Asker Hacı, Birleşmiş Milletler ve diğer bölgesel ve uluslararası aktörlerin Suriye hükümeti ve halkının durumuna özen göstermesi, yaptırımların kaldırılması, halka yardım sağlanması, mültecilerin geri göndermesi ve ülkenin yeniden inşasına başlanması için çabaların yoğunlaşması gerektiğini belirtti. Suriye'nin hali hazırda amansız bir savaşın krizinden kalkınma aşamasına geçmekte olduğunu belirten siyasi meseleler uzmanı Hasan Hanizade, İran'ın savaşın yıktığı şehirleri yeniden inşa etme konusundaki faydalı deneyimlerine atıfta bulunarak, İran'ın bu deneyimin Suriye hükümetine ve halkına sunabileceğine inanıyor. Bu arada Tahran-Şam ilişkilerinin stratejik boyutta olduğunu son Suriye ziyaretinde belirten Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye'nin zor günlerden geçtiği ve İran İslam Cumhuriyeti'nin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde de aktif olarak hareket edeceğini belirtti. Mevcut şartlarda Birleşmiş Milletler'in girişimleriyle birlikte İran'ın rolü önemli kılan konu, istikrarın sağlaması ve Suriye halkına yönelik işgal ve insanlık dışı yaptırımların sona erdirilmesi ihtiyacıdır. Bu hedefler aslında İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'ye yönelik dış politika çabalarından bir parçasıdır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Tahran'daki açıklamaları, Birleşmiş Milletler'in İran'ın Suriye krizinin çözümüne yardımcı olmaktaki etkin rolüne özen gösterdiğini açıkça belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İran donanmasının serbest sularda güvenliğin koruyucusu olması ile ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı, denizde olan gemilere güvenlik ve yardımı sağlamak, dostluk ve barış mesajı vererek nizamın iktidarını göstermenin İran'ın serbest sularda hazır bulunmasının hedefi olduğunu belirtti. Amiral Şahram İrani, İran Deniz Kuvvetleri'nin uzak denizlerdeki varlığının hedefine işaretle, deniz güvenliğinin sağlanması ve İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle denizler başta olmak üzere sahip olduğu kabiliyetlerle herhangi bir noktada bulunmak için hiçbir kısıtlamanın bulunmadığını, en önemli hedefin daha uzak bölgelerde bulunmak olduğunu ifade etti. Ordu Deniz Kuvvetleri ile İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu arasında yapılan her türlü faaliyet ve operasyonun koordinasyon, gönül birliği ve sinerji ile yapıldığını belirten İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şahram İrani, bu koordinasyon düşmanın uzmanlaştığı alan olan deniz terörü ile sistemde herhangi bir aksama ve güvensizlik yaratmasını engeller dedi. İran coğrafi açısından çok hassas bir bölgede bulunuyor. Kuzeyde Hazar Denizi, güneyde Fars Körfezi ve Umman Denizi, ayrıca İran'ın kontrolünde olan stratejik Hürmüz Boğazı, bu ülkenin Batı Asya bölgesindeki hassas ve stratejik konumunu gösteriyor. İran ticaretinin yaklaşık %90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Fakat uluslararası sular terörizm ve korsanlık tehdidi altında. Fakat İran donanmasının güçlü varlığı, düşmanların İran'ın ekonomik çalışmaları yolunda ciddi bir sorun oluşturmasını engellemiştir. Aden Körfezi ve Babelmendeb boğazında deniz korsanlığının daha ciddi hale geldiği 2000'li yıllardan beri İran donanması o bölgeye ve diğer bölgelere savaş gemisi ve destek gemisinden oluşan filolar gönderiyor. O zamandan beri İran donanması binlerce İranlı olan ve hatta olmayan transit gemileri korudu ve bazen de doğrudan korsanlarla karşı karşıya gelerek onları püskürttü ve kaçırılan gemileri serbest bıraktığı biliniyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi defalarca donanmanın güçlendirilmesinin altını önemli çizerken, Nonşer Deniz İlimler Fakültesi'nde 2009 yılında yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Bugün donanma dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde stratejik bir güçtür. Deniz kuvvetlerine stratejik bir güç olarak bakmak gerekir. İran İslam Cumhuriyeti ordusu donanmasının kontrolünde olan ülkenin güneydoğu kıyıları çok önemli alanlardır ve gelişme için büyük potansiyele sahiptir. Oralara iyi bakın ve önem verin. Allah'a şükür bugün geçmişe göre daha gelişmiş olan denizciliği sürdürün. Yüzey altındakilere dikkat edin. Özellikle Güney Denizlerinde her yerde su üstü gemilerin savunma tesislerine ve ekipmanlarına dikkat edin. Yaptırım şartlarına rağmen İranlı uzmanlar ve ülke kabiliyetlerine dayanarak kendi gücünü artıran İran Deniz Kuvvetleri bu yıl zarfında başarının zirvesine ulaşmayı başardı. Nitekim İran Deniz Kuvvetleri 75. Donanma Filosu ilk kez Mayıs 2021'de 133 günde 45 bin kilometre yol kat ederek İran tarihindeki en uzun seferi gerçekleştirmeyi başardı. Bu sayede İran ilk kez Kuzey Atlantik Okyanusu ve Kuzey Yarımküre'de denizdeki varlığını gösterdi ve görevi boyunca 55 ülkenin kıyısından geçerek Hint Okyanusu, Güney Atlantik ve Kuzey Atlantik'i geçmeyi başardı. Halihazırda çeşitli yüzey gemileri ve denizaltılardan oluşan yeni yerli gemilerle donatılmış olan İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin stratejik donanması, Fars Körfezi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda büyük bir deniz gücü haline gelmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Benim için lanet olsun. Ben nasıl diyeyim?
İranlı terörsüne ve Rusya için çok
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Ankara'nın terörle mücadele özel savcısı 19 eski polis şefi hakkında tutuklama kararı çıkardı. Türkiye medyasında çıkan haberlere göre hepsi bundan önce polis teşkilatından ihraç edilen söz konusu 19 kişinin tutuklama kararı Fethullah Gülen'in örgütü ile mücadele çerçevesinde alındığı belirtildi değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin organize suçlarla mücadele birimleri geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde söz konusu 19 kişiyi tutuklamak için 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şimdi değerli dinleyiciler, zaman zaman bu tutuklama operasyonları medyaya yansımaktadır Türkiye'de. Özellikle FETÖ ile mücadele çerçevesinde bu operasyonların düzenlenmesi hala devam ediyor. Şimdi bu nereye kadar sürecektir? Türkiye hükümeti bu konuyla ilgili aldığı tedbirleri nasıl uygulanıyor ve bunun sonucu nasıl okunuyor uzmanlar tarafından? Bu konuyu konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü röportajımızda gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Türkiye gündeminin vazgeçilmez bir haberi veya bir konusu da sizin de bildiğiniz gibi FETÖ ile mücadele meselesidir. Şimdi bu o başarısız darbe tarihinden bu yana gündemde sıcaklığını korumaktadır. İster polis teşkilatında olsun, emniyet müdürlüğünde olsun veya silahlı kuvvetler biriminde olsun, bu tutuklamalar bildiğiniz gibi devam ediyor. Şimdi sayesinde ne kadar bilmiyorum, ne kadar tutuklu var bulunuyor bu konuyla ilgili, ama şimdi güvenlik açısından sizce bu tutuklamaların bir faydası var mı? Ve hükümetin bu konuyla ilgili kararlarını, attığı adımlarını nasıl görüyorsunuz siz?
Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere de selam ve saygılarımı iletiyorum. Uzun zamandan beri bildiğiniz gibi Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü olarak adlandırılan FETÖ kıta adıyla bir örgütlenmeden söz ediliyor, tespit edilmiş ve bununla ilgili binlerce, hatta çok daha fazla, on binlerce diyelim insanlar, yüz binleri bulan soruşturmalar yaşanmış Türkiye'de. On binlerle tutuklu olduğu tahmin ediliyor. Ve ayrıca çeşitli dönemlerde zaman zaman gerek muvazzaf görevliler, memurlar hakkında tutuklama kararları ve soruşturmalar gerçekleştirilmiştir. Şimdi zamana baktığımızda hem Türkiye'nin çok hassas bir süreç yaşadığı da göz önüne alındığında bu konudaki yaklaşımların ne kadar gerçekçi olduğu, ne kadar yaşam bulduğu, ne kadar hedefine ulaştığı noktasında ciddi belirsizliklerin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Evet, bir işte devlet içerisinde FETÖ yapılanması tespit edilmiş ve bunlara dönük bir operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyon uzun bir zamana yayıldığı da dikkate alındığında kamuoyunda şöyle bir soru işaretine de yol açmış. Adeta insanlar artık birbirini şikayet eden insanların FETÖ olarak tanımlanıp suçsuz yere diyelim yıllarca cezaevinde kalma durumları söz konusu olabildiği belirtiliyor. Bununla ilgili haberler de Türkiye basınında çıkıyor. Şimdi bu durumlar göz önüne alındığında bu tedbirlerin yeterince yerini bulduğu, hedefini bulduğunu da belirtmek biraz zor. Şöyle ki FETÖ'yü tümden bitirmenin aslında ortamı daha fazla aslında demokrasiden geçtiğini görmek gerekiyor. Şimdi iktidarda yaşanan yetersizliği böyle tanımlamak gerekiyor. Zaman zaman şöyle haberler çıkabiliyor. Birçok insanlar tutuklanmış ancak bunların içerisinde diyelim ciddi somut delile dayalı suçlunun ortaya çıktığı ve görülemediği haberleri vardır. Böyle olunca da tabii yargı açısından da bir soru işareti kamuoyunda oluşmakla beraber yapılan politika nedir? Yani yapılan yaklaşım ne kadar cevabını buluyor noktasında ciddi soru işaretleri ortaya çıkmıştır. Şöyle ki yani daha fazla Türkiye'de daha fazla demokrasinin olduğu bir ortamda elbette ki çok daha etkin bir şekilde aşırı şiddet, yerinde olmayan şiddet cezasını bulacak ve bu noktada asıl suçlular ortaya çıkabilecektir. Fakat diyelim bu konuda yaşanan yargısal ve yönetimsel yetersizlik bu alanda ciddi bir boşluğu oluşturduğunu görmek gerekiyor. Çünkü günlük yaşamda da bununla devamlı karşılaşıyoruz. Bir bakıldığında çok şaşalı bir şekilde bir operasyonun gerçekleştirildiği haberi çıkıyor. Diğer yandan bakıyorsun, aradan birkaç ay geçtikten sonra bu şaşayla yakalanan, gözaltına alınan ve tutuklanan insanların suçlu olmadıkları, öyle somut bir suçlarının da olmadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Bu olduğu zaman tabii ki bir laçkalaşmaya yol açıyor. Yani şöyle bir şaibe de Türkiye'de yaygındır. FETÖ'cü olmadıkları halde diyelim birbirinden kızan insanlar, birbirinden tepki duyan insanlar birbirlerini şikayet edip FETÖ'cü diye hemen görevden uzaklaştırma durumları yaşandığı haberleri yaygınca duyuluyor. Şimdi böyle bir durum aynı zamanda bir ciddiyetsizliği de ortaya çıkarıyor. Ve yapılan operasyonlar acaba ne kadar gerçekçi? Devamlı çünkü bir devlet içerisinde, memurlar içerisinde, muvazzaf memurlar görevler içerisinde sürdürülen operasyonlar ne kadar gerçekçi, ne kadar gerçekten bu insanların suçlu olduğu tespit edilmiş de bunlara karşı operasyon yapıldığı konusu ciddi bir soru işaretiyle karşılaşıyor. Son dönemde yapılan operasyonları da bu durumda değerlendirdiğimizde acabalar devamlı öne çıkıyor. Şimdi tutuklanan insanların durumuna bakıldığında birkaç tanesinin dosyasını ben de şahit oldum. Somut bir şeyin olmadığı, somut bir suçlamanın olmadığı tamamıyla kulaktan duyma veya şikayetlerin içeriğine de bakıldığında somut bir şeyin olmadığı görülebilmiştir. Şimdi
evet.
Tabii hukukun işleyiş durumuna da baktığımızda ve mevcut yaşanan sorunlara, Türkiye sorunlarına bakıldığında bu konuda şaibeler vardır diyebiliriz. Çünkü Urfa'da diyelim bir aileye dönük insanlar öldürülmüş ve o anne diyelim aylardır adalet beklentisi içerisinde adliyelerin önünde bir oturma eylemini gerçekleştirdiği bir yerde ve halen diyelim 17.500 olarak tanımlanan sayı itibariyle faili meçhul diye adlandırılan insanların faillerinin görülmediği, tespit edilmediği bir ortamda bu operasyonlar acaba ne kadar gerçekçi ve ne kadar hukuki olarak gerçekleştirildiği konusunda ciddi şaibeler oluşturuyor.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Türkiye'de çeşitli kişilere yönelik operasyonların düzenlenmesi, özellikle FETÖ ile mücadele çerçevesinde tutuklama operasyonlarının Türkiye'de devam etmesi konusuyla ilgili bugün sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü dinlediniz. Yarın sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İran'da bilgi tabanlı bir firmanın ürettiği bir ilacın zafiyet ve yorgunluk durumlarını gidermek, yaşam kalitesini artırmak ve vücudun direncini geliştirmekte faydalı olduğunun açıklanması, Amerika'da gıda maddelerine yönelik talebin artışı bir yandan ve nakliyat giderlerinin artması ve bu sektörde işçi sayısının yetersizliği diğer yandan marketlerde rafların boşaltılmasına yol açması gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani'nin uluslararası sulardaki güvenliğe vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, uluslararası sularda güvenliği temin etmek, gemilere yardımcı olmak, ayrıca İslami nizamın iktidarı ile beraber barış ve dostluk mesajı vermek, Deniz Kuvvetleri'nin uluslararası sularda varlığının hedefleri olduğunu belirtti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani, donanmanın uzak denizlerde bulunma amacı hakkında yaptığı açıklamada, denizcilik güvenliğini temin etmek ve İran İslam Cumhuriyeti'nin deniz sahasında sahip olduğu yetenekleriyle her yere ulaşabildiğini ilan etmek, uluslararası açık denizlerde varlık sergilemelerinin önemli amaçları olduğunu belirtti. Amiral İrani, deniz kuvvetleri gerekli tedbirleri alarak istediği noktalara ulaşabildiğini, bu yetenek ise denizde güvenliği temin etmeye ve gemilere yardımcı olmaya yaradığını, ayrıca dünyanın tüm milletlerine barış ve dostluk mesajı verdiğini ifade etti.
İttilaat gazetesinde İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Ağustos 2021'den bu yana ülkenin petrol ihracatının %40 arttığını vurgulaması, Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'nin koronavirüsün yeni varyantı Omikron'la mücadele için tüm tedbirleri aldıklarını açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İslami Şura Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Pur İbrahim'in Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'inin Rusya'ya düzenleyeceği ziyaret hakkında değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Ekonomi Komisyon Başkanı Muhammed Rıza Pur İbrahim'i ticaret, bankacılık ilişkileri ve ortak yatırımların artırılması, Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reis'inin Moskova ziyaretinin temel öncelikleri olabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi'nin önümüzdeki günlerde Rusya yapacağı ziyareti büyük önem arz ettiğini belirten İslami Şura Meclisi Ekonomi Komisyon Başkanı Muhammed Rıza Pur İbrahim'i, İran ve Rusya ilişkileri son yıllarda güvenlik meselelerinden iktisadi meselelere kadar birçok alanda gelişme kaydettiğini belirtti. İran ve Rusya arasında geçmişten bugüne kadar iktisadi kapasiteleri oluşturan ikili anlaşmalara işaret eden Pur İbrahim'i, para anlaşması bu anlaşmalardan biri olduğunu ve bir nevi kapasiteleri geliştirebileceğini kaydetti. İran ve Rusya arasındaki ticaret hacmine de değinen Pur İbrahim'i sözlerine şunları ekledi. Geçmişte yılda ortalama 2 milyar dolardan daha az olan ikili ticaret hacmi, verilere göre özellikle de koronavirüs salgınından sonra 3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu arada İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Rusya ziyareti de ikili ticaretin gelişmesine ve bazı düğümlerin çözülmesine katkı sağladığı belirtilmelidir.
Hemşire gazetesinde Kanadalı siyasal bilimler bilgini Thomas Hammer Nixon'ın Amerika demokrasisinin çökeceğine dair değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Kanadalı siyasal bilimler bilgini Thomas Hammer Nixon, Amerikan demokrasisi 2025 yılına kadar dağılacağını ve geniş çaplı şiddet olayları ve siyasi istikrarsızlığa sebebiyet vereceğini tahmin ettiğini belirtti. Kanadalı bilgin Nixon, tahminlere göre Amerika'nın demokrasisi 2025 yılına kadar çökeceğini ve ülkeyi şiddet olayları ve istikrarsızlık saracağını ve 2030 yılına kadar belki de daha erken bu ülke sadece dikta hakimiyeti altına gireceğini kaydetti. Nixon, tahminlik komik bulanlara Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a girmeden önceki 2 yılda benzer tepkilerini hatırlattı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 19. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin Amerikan hegemonyasının çöküşüyle ilgili görüşünü ele alacağız.
Amerika'nın 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra bölgesel ve küresel gelişmelere ve belgelere göre çöküş süreci akademik ve siyasi çevrelerinde daha ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı. Öyle ki bu ülke şimdiden önümüzdeki yıllarda başka ülkelerin dünyayı yönetmekte payını kabullenmek zorunda kalacağı anlaşılıyor. Peki ama Amerika nasıl ve hangi etkenlerin yüzünden çökmeye yüz tuttu?
Son yarım asırda yaşanan gelişmelere bakıldığında Amerika Devleti'nin 1945 yılından sonra yavaş yavaş dünyada güç odağına yerleşmeye başladığı anlaşılıyor. Amerikan sanayi ve ekonomi büyüme bakımından Avrupa'yı sollayarak küresel kapitalist ekonomiyi geliştirdi. O yıllarda dünya iki komünist ve kapitalist olmak üzere iki kutup şeklinde yönetilmesine karşın Amerikan savaş sonrası yıllarda uluslararası düzene musallat olmuştu. Bu durum Amerika'nın 1970 ve 80'li yıllarda çökeceği yönündeki öngörüleri çürütüyordu.
Amerika Soğuk Savaş döneminden sonra hala küreselleşmenin ikinci evresinin odağında yer almaya devam etti. Gerçekte küresel kapitalizm düzeninde artık tek güç olan Amerika elebaşları yeni Amerikan yüzyılı hayali peşindeydi. 1998 yılında Brzezinski bugün Amerika'nın küresel gücü ve büyüklüğü emsalsiz olduğunu açıkladı. 3 yıl sonra Kissinger, Amerika'nın küresel gelişmesi eski imparatorluklarda olduğu gibi eşsiz olduğunu söyledi. Ancak bu altın dönem pek uzun sürmedi. Zira iki savaş ve ekonomik kriz Amerika'nın küresel hegemonyasını da etkilemeye başladı.
Amerikalı ünlü filozof ve teorisyen Noam Chomsky, Çöken Devletler adlı kitabında Amerikan devletinin politikalarını ve tarihi mazisini mercek altına aldı. Chomsky bu kitapta Amerikan düzenini masaya yatırdı ve halkın kararlarında rolünün gerilemesi ve baskı lobileri ve iktisadi güçlerin artan gücünün olumsuz sonuçlarını sıraladı. Chomsky'ye göre Amerika'nın sırf bu küçük azınlığın çıkarları çerçevesinde tanımladığı ve engelleri zora başvurarak kaldırmak gerektiği yönündeki uluslararası meselelere tek taraflı bakışının kökü Amerika toplumunu kuranların düşünceleri ve tarihe dayanıyor.
Noam Chomsky eserinde Amerika'da neo-John ya da yeni muhafazakar bir grubun ortaya çıkmasını Amerika hakimiyetinde dünya politikasında sinsi ve güçlü bir kesimin türemesi şeklinde yorumluyor ve başka ülkelere askeri saldırı ile askeri müdahalelerde bulunmak için savaş eylemlerine de tarihin en tehlikeli siyasi akım olarak değerlendiriyor. Chomsky, Amerika'nın Batı Asya bölgesine çıkarma yapmakta hezimete uğradığına ve başta Amerika olmak üzere batılı devletlerin bu bölgeye yönelik uygulamalarına ve stratejilerine temas ediyor.
İngiliz Ekonomist dergisi bu bağlamda yayımladığı raporda şöyle yazıyor. Amerika'nın tartışılmaz gücü Suriye'nin kanlı sahasından Çin denizine kadar çökmeye yüz tutmuş ve dünyanın diğer güçlü devletlerince sorgulanmaya başlamıştır. Eski Sovyetler Birliği çöktüğü günden beri her iki bölgede üstün güç ilişkilerinde ciddi değişiklikler yaşanmıştır.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın ünlü Times dergisi bir raporunda şu ifadelere yer veriyor. Bugün halkın büyük bir bölümü Amerika'nın güç, konum ve nüfuzu nispi oranda çöktüğünü benimsemiştir. Bu değişiklikler Amerika'nın çeşitli sahalarda artan bir şekilde sıkı rekabetlerle karşılaşmasına yol açmıştır. Bu değişiklikler bir başka ifadeyle yeni güç oyununda başka ülkelerin artan gücünün resmi ilanıdır.
Amerika'nın Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası İleri Etüt Okulu Uluslararası İktisadi Kalkınma Departman Başkanı ve Tarihin Sonu adlı tezin sahibi siyaset filozofu Francis Fukuyama Ekonomist dergisine yazdığı bir makalede Amerikan hegemonyasının çöküşü hakkında şöyle diyor. Amerika'nın desteklediği hükümetin çökmesi üzerine Kabil'i terk etmek isteyen Afganların korkunç görüntüleri Amerika'nın dünyaya yüz çevirmesine paralel olarak dünya tarihinde büyük bir dönüm noktası oldu.
Amerika'nın Afganistan topraklarını 20 yıl boyunca işgal etmesi, çıkarlarını terörle mücadelede değil de asıl bölgede savaş ve huzursuzluğun yayılması ve askeri müdahalelerde gördüğünü ortaya koydu. Üstelik Afganistan toprakları IŞİD'in çevre ülkelere nüfuz etmesi için oldukça uygun bir coğrafya sayılıyor. Bundan başka son yıllarda Batı Asya bölgesinde meydana gelen gelişmeler Amerika'nın askeri müdahaleleri bir yandan bölgede nüfuzun artmasına ve öbür yandan da bölge güvenliğini olumsuz etkilediğine sebebiyet verdiğini gösteriyor.
Bu gerçekler İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin beyanatında üzerine vurgu yaptığı gerçeklerdir. Ayetullah Hamenei şöyle diyor. IŞİD'i kurarak onu Irak ve Suriye halkına karşı zulüm ve cinayetleri için kullanan aynı eller bugün bu iki ülkede bozguna uğradıktan sonra şimdi de IŞİD'i Afganistan'a konuşlandırmak istiyor. Afganistan'da son katliamlar ve cinayetler de aslında bu planın başlangıcıdır.
Terör ve güvensizliği gerçekte Amerika müttefikleri bölgede bazı saldırgan ve şer rejimlerin işbirliğiyle bölgeye dayattıkları sorunlardır. Bu durum, Batı Asya ülkelerinin güvenlik kaygıları birbiriyle iç içe bir hal olmasına yol açmıştır. Öyle ki, şimdi artık bölge ülkelerinin güvenliğini birbirinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Gerçekte bölge ülkelerinin güvenliğini bölgenin tümünün güvenliği çerçevesinde tanımlamak gerekiyor.
Son yıllarda bölgede yaşanan gelişmeler başta Amerika olmak üzere sultacı güçlerin terör ve radikalizmden İslam'ı yok etmek, İslam ve Batı'yı karşı karşıya getirme malzemesi olarak yararlandıklarını gösteriyor. Özellikle son yıllarda Batılı ve Arap rejimler İran İslam Cumhuriyeti ve bölgenin güvenliğine karşı bir dizi kumpas kurmuş, sonuçta bölgede toplu güvenliği ve istikrarı olumsuz etkilemiştir. Gerçekte Amerikalı terörist askerlerin bölge dışı güçlerin güvenlik bahanesiyle bölgeye çöreklenmeleri, bölgede güvensizlik ve istikrarsızlıktan başka bir sonucu olmamıştır.
Muhterem dinleyiciler, Ayetullah Hamine'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 19. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.inip.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Biden'in demokratlardan oylama kurallarını değiştirme talebi.
Biden'in artan enflasyon hususundaki kaygıları.
Amerika Adalet Bakanlığı'nda terörizm ile mücadele bölümünün kurulması.
Ve Pentagon'un Irak, Suriye ve Afganistan'da binlerce bomba ve füze fırlatma itirafı.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika Başkanı Joe Biden, Atlanta kentinde yaptığı konuşmada seçmen haklarına vurgu yaptığı ve bunun için Senato kurallarında değişikliğe gidilmesini desteklediği mesajını verdi. Biden özellikle son dönemde bazı cumhuriyetçi eyaletlerde kabul edilen seçim yasalarına karşı adım atmamakla eleştiriliyor. Söz konusu eyaletlerde kabul edilen yasalar demokratlara göre oy haklarını kısıtlıyor.
Biden Atlanta'da yaptığı konuşmada demokrasiye karşı otokrasi, adaletle karşı adaletsizliği, ışığa karşı gölgeyi mi seçeceğiz? Ben nerede durduğumu biliyorum. Teslim olmayacağım. Korkmayacağım, oy kullanma haklarınızı ve demokrasiyi bütün iç ve dış düşmanlara karşı koruyacağım, dedi. Cumhuriyetçi Parti'nin ve eski Başkan Donald Trump'ın oy vermeyi zorlaştırmak için çalıştığını söyleyen Biden, konu artık kimin oy vereceğiyle ilgili değil, oy vermeyi zorlaştırmakla ilgili. Eski başkan ve müttefiklerinin yapmaya çalıştığı şey, onlara oy vermeyenleri oy verme haklarından mahrum etmek. Aslında konu bu kadar basit, dedi.
Biden bugün kongreye sesleniyoruz. Tarih sizi bununla yargılayacak. Oy kullanma hakları yasasını hemen geçirin. Bu seçmenlerin baskı altında kalmasını önleyecek, dedi. Biden oy kullanma hakları yasası seçimlere zarar verilmesini önleyecek, seçmenleri koruyacak, yetkilileri baskıdan ve müdahaleden kurtaracak, siyaseti kara paradan arındıracak, adil bölge haritaları oluşturmasını sağlayacak diye konuştu.
Biden oy verme hakları yasasının geçirilmesi için ne kural değişikliği gerekiyorsa yapılmasını desteklediğini söyledi. Biden gerekirse kürsü işgali, kuralını değiştirmek dahil olmak üzere oy verme hakları yasasının geçirilmesinin bir yolunun bulunması gerektiğini söyledi. Biden, Senato'daki cumhuriyetçilerin kürsü işgali yöntemini Senato'yu birleştirmek için değil, daha çok ayrıştırmak için kullandığını ve bunu bir silah haline getirdiklerini kaydetti.
Biden'e Atlanta ziyaretinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Georgia Senatörü Raphael Warnock eşlik etti. Biden'in konuşmasına bazı seçmen hakları grupları boykot etti. Biden'in konuşmasına gitmeyenler arasında Stacey Abrams da var. Abrams, Demokrat Parti'den Georgia Eyalet Valisi adayı ve seçmen hakları için yoğun çaba harcayan bir isim. Bu gruplar Biden'in Senato'da konuyla ilgili yasa tasarısının geçirilmesi için daha aktif harekete geçmesini istiyor.
Demokratlar tasarıyı geçirebilmek için kürsü işgali olarak nitelenen uygulamayı aşmayı planlıyor. Bunun için 100 üyeli Senato'da 50 Demokrat Senato'nun bu yönde oy kullanması gerekiyor. Kürsü işgali kuralına göre bir tasarı 100 üyeli Senato'dan 60 senatörün onayını almadığı sürece geçemiyor ve senatörler bu oy oranına ulaşılana kadar kürsüde diledikleri uzunlukta ve diledikleri konuda konuşabiliyor. Ancak Demokrat Parti içinde bu konuda tam bir görüş birliği yok.
Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer oy kullanma hakları ile ilgili Senato'da 17 Ocak'ta oylama yapılmasını planlıyor. Amerika'da 2022 yılının Kasım ayında ara seçimler yapılacak. Bu seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun bir kısmı seçilecek. Cumhuriyetçi yönetimleri bulunan bazı eyaletlerde seçim yasalarında yapılan değişikliklerin siyah nüfusu hedef aldığı belirtiliyor. Ülkedeki siyah nüfusun önemli bir bölümü demokratlara destek veriyor. Bu nedenle özellikle Biden'in seçmen hakları ile ilgili adım atması için baskı artıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon %7'ye çıkarak 40 yılın en yüksek seviyesini gördüğü Amerika'da tüketici fiyat endeksi geçen ay aylık %0.5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken yıllık bazda %7 ile 40 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü. Amerika Çalışma Bakanlığı Aralık 2021 dönemine ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla %0.5 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerine gerçekleşen TÜFE verisi bu dönemde %0.4 artması öngörülüyordu. TÜFE geçen yılın Kasım ayında aylık bazda %0.8 artmıştı.
Ülkede TÜFE geçen ay yıllık bazda ise %7 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi göstermeye devam eden yıllık enflasyon, geçen yıl Kasım'da yıllık bazda %6,8 artmıştı. Söz konusu dönemde barınma ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. İkinci el araç fiyatları bu dönemde aylık %3,5 artarken yıllık %37,3 yükseldi. Aynı dönemde barınma endeksi aylık %0,4 ve yıllık %4,1 arttı. Gıda endeksindeki yıllık artış %0,5 ve yıllık artış %6,3'ü bulurken enerji endeksinde aylık %0,4'lük azalsa da yıllık %29,3'lük artış kaydedildi.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise geçen ay aylık %0.6 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda %5,5 artarak beklentileri geride bıraktı. Çekirdek TÜFE geçen yılın Kasım ayında aylık %0.5 ve yıllık %4.9 artmıştı. Analistler tüketici fiyatların neredeyse 40 yılın en yüksek artışını gösterdi. Bu durumun Amerikan Merkez Bankası'nın Mart ayında faiz artırımına başlayacağı beklentilerini destekleyebileceğini belirtti.
Tahran Radyosu.
Amerika Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bürosu Başkan Vekili Matthew Olson, Salı günü 6 Ocak 2021 Kongre olayının ardından ve beyaz üstünlükçü ve hükümet karşıtı faaliyet gösteren grupların aktif hale gelmesinden dolayı bu bakanlığın iç terörizmle mücadele birimini kurduklarını duyurdu. Amerika Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bürosu Başkan Vekili Matthew Olson, ülke içinde şiddet yanlısı radikalcilerin artan tehdidiyle karşı karşıyayız. Amerika'da bazı kesimler ve şahıslar sosyal ve siyasi emelleri uğruna şiddet dolu eylemlerde ve cinayetlerde bulunmaya çalışıyorlar dedi. Amerikalı yetkili kurulan yeni biriminin ulusal güvenliğinin bir parçası olacağını belirterek bu tür olaylara tam ve koordineli olarak bakmaktan emin olmak için bakanlığında her yerinde ve ülke genelinde büyük çabalar sarf edilecektir.
Amerikan Başsavcısı Merrick Garland, Mayıs 2021'de Amerikan Temsilciler Meclisi'nde ülke içindeki şiddet yanlısı radikal grupların özellikle de beyaz üstünlükçü grupların Amerika için artan bir tehdit haline geldiğini belirtti. Mary Garland, biz ülke içi şiddet yanlısı grupların radikalciliği ve iç terörizm konusunda günden güne daha kaygılı hale geliyoruz. Her iki tehdit geceleri beni uyutmuyor diye konuştu. Amerikalı yetkili iç terörizm tehdidinin hızlı bir şekilde arttığını belirterek kongreden daha fazla bütçe ve mali kaynaklar ayırarak iç terörizm ile mücadeleye radikalleri yargılama ve takip ettirmeye odaklanmasını istedi.
Amerika Başsavcısı Merrick Garland belli bir grubun adını anmasa da Amerika'da onurlu çocuklar ve yemin bekçileri gibi grupların bariz iç terörizm alanında faaliyet gösteren gruplar arasında oldukları aşikardır. Çünkü 6 Ocak 2021 Kongre saldırısında tutuklanan yüzlerce kişi arasında bu gruplardan olan birçok şahıs da yakalandı. Bu arada Onurlu Çocuklar grubu erkeklerin katıldığı sağ radikal ve neofaşist bir grup olarak siyasi şiddeti yaygınlaştırmakta ve defalarca Trump'ı desteklemiştir. Zaten bu grubun üyeleri Kongre saldırısına da çok sayıda katılmışlardır. Yemin bekçileri grubu ise hükümet karşıtı militan bir grup olarak üyelerini Amerika anayasal düzenine aykırı davranmaya ve itaatsizlik yapmaya davet ediyor.
Amerika'nın Kaliforniya Üniversitesi Radikalizm Araştırmaları Merkezi Müdürü Brian Levin 6 Ocak Kongre saldırısına değinerek şöyle diyor. Radikal sağcı gruplar kongre olayını fırsat bilerek protestoculara hitap ederek mesajlarını ilettiler. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak seçilmesi, Amerikan Birleşik Devletleri'nde de yaygın olarak bilinen solcu ve muhafazakar ideolojiyi reddeden aşırı sağ aktivistleri ve grupları canlandıran ve güçlendiren bir faktör olarak gösterildi. Güçlenen bu yeni gruplar aşırı sağ militan hareketlerin üyeleri ve sempatizanlarıdır ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kronik ve büyüyen iç terörizm sorununa kamuoyunun dikkatini daha fazla çekti.
Ocak 2021'de Amerika Başkanı Joe Biden, Trump'ın silahlı destekçilerini iç teröristler olarak nitelendirdi. Biden'in bu açıklaması çok önemli kabul ediliyor çünkü aşırı sağ beyaz üstünlükçü grupların terörist doğasının geç itirafı olarak kabul edilebilir. Sol görüşlü Amerikalı bir ekonomist olan Richard Wolff, Amerikan siyasi ve sosyal yaşamında eşi benzeri olmayan olaylara tanık oluyoruz. Bilhassa Kongre binasına yapılan saldırı bu ülkenin tarihinde görülmemiş bir olaydır. Güvenlik kurumları 6 Ocak olayları ve büyük yalan ve 2020 seçimlerine ilişkin cumhuriyetçi duruşun ardından ülkenin ciddi bir sağ ayaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmaya devam ediyor, diyor.
Kanıtlar aşırı sağcı grupların Amerikan iç siyasetindeki rolünün daha belirgin hale geldiğini ve bu grupların Amerikan siyasetinde daha fazla şiddet olaylarına neden olmasının beklenmesi gerektiğini gösteriyor. Amerika'da şu ana kadar 1600'den fazla aşırı sağ grubun tespit edildiği söyleniyor. Bu da sözde dünya demokrasisinin peşinde nedenli büyük bir iç terörizm tehdidinin olduğunu, demokrasisinin içi boş ve temelsiz olduğunu gösteriyor.
Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon Salı günü yayınladığı bir raporda Amerika ordusunun yalnızca Başkan Donald Trump ve Joe Biden'in başkanlıkları döneminde Irak, Suriye ve Afganistan'a 3246 bomba ve füze attığını bildirdi. Trump'ın görev süresinde 2068 ve Biden göreve başladığından beri 1198 roket ve bomba 3 Batı Asya ülkesine atılmıştır. Geçen ayın sonlarında New York Times, Irak, Suriye ve Afganistan'da çocuk da dahil olmak üzere binlerce sivilin Amerika'nın düzenlediği hava saldırılarında öldürüldüğünü bildirdi.
Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Stolsky, savunmasız ve sivil insanlar Amerikan askeri operasyonları sırasında sadece Suriye'de değil, Irak ve Afganistan'da defalarca küçük bir zayiat ve ikincil hasar olarak saldırıya uğradı dedi. New York Times'e başka bir haberde eski Amerikan askeri yetkililerinden bir Amerikan askeri gizli operasyon biriminin Suriye'de IŞİD'e karşı düzenlediği operasyonlarda defalarca sivilleri öldürdüğünü söylediğini aktardı.
Afgan siyaset uzmanı Ekrem Arefi, Amerika ordusu özellikle hava saldırılarında ve sivillerin öldürülmesinde yadsınamaz insan hakları ihlalleri ve savaş suçları işledi dedi. Washington bu kayıpları hedeflere saldırmakta kaçınılmaz kayıplar olduğunu iddia ediyor. Aslında Amerika insan haklarına değer vermiyor ve görünüşte aldatıcı bir şekilde insansız hava araçlarının kurbanı olan masum insanlara karşı işlediği suçları haklı çıkarmaya çalışıyor.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Şia mezhebinde Mehdilik inancının umut verici olduğunu belirterek, onun Şii toplumlarda parlak bir ışık olduğunu ifade ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Şii toplumu sadece geçmişteki önemli olaylara bel bağlamaz, geleceğe de bakar. Şia inancına göre Mehdilik meselesine inanan biri en zor şartlarda kalbini umuttan boşaltmaz ve umut alevleri her zaman vardır. Bu karanlık dönemin, bu zulüm döneminin, bu haksız ve batılların sultan döneminin geçeceğini biliyor. Bu ise bu düşüncenin en önemli eserleri ve sonuçlarıdır. Tabii ki Şia'nın Mehdilik konusundaki inancı bununla kısıtlanmıyor. Onun nimetiyle kullar rızıklandırıldı, varlığıyla yer ve gök kuruldu. Mehdilik inancı meselesi böyle bir inançtır. Bu yanan alev, bu parlak ışık Şii toplumlarında geçen asırlar boyunca vardı ve aynı şekilde var olacaktır ve inşallah bekleyenlerin bekleyiş dönemi sona erecektir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralarıyla sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.